Ayrım 4. Kendi kutup yıldızını bul. Nüvide Gül Tunca Tulgar. Sayfa 44. Gülüş kurşun olmaz mı? Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele mi bakmalı? Çirkin bir tende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Hasret özlenenden uzak kalmak mıdır? Özlenen yakındayken hasret duyulamaz mı? Hırsızlık, para, mal çalmak mıdır? Saadet çalmak, müthiş hırsızlık olamaz mı? Solması için bir gülü dalından mı koparmalı? Pembe bir goncayken gül dalında solmaz mı? Öldürmek için silah, hançer mi olmalı? Gülüş, kurşun olmaz mı? Victor Hugo. Kriz kelimesi Çince yazıldığında iki harften oluşmakta. Bu harflerin biri tehlikeyi, diğeri ise fırsatı temsil etmektedir. John F. Kennedy. İkiniz de birer yalnız olduğunuzu unutmayın. Birbirinizi sevin ama sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın. Bırakın yüreklerinizin sahilleri arasında gelgit ile çalkalanan bir deniz olsun sevgi. Birbirinizin kadehini onunla doldurun. Ama aynı kadehle eğilip içmeyin. Ekmeğinizi bölüşün ama aynı lokmayı dişlemeye kalkmayın. Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte ama ikinizin de birer yalnız olduğunu unutmayın. Çünkü laftadan dağılan müzik aynı ama nameleri çıkaran teller ayrıdır. Yüreklerinizi birbirine bağlayın ama biri ötekinin saklayıcısı olmasın. Çünkü ancak hayatın elidir yüreklerinizi saklayacak olan. Hep yan yana olun ama birbirinize fazla sokulmayın. Çünkü tapınağı taşıyan sütunlar da birbirinden ayrıdır. Çünkü bir selvi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez. Değişen neydi? Roger Bannister'ın hayali bir mil koşusunda dünyanın en hızlı adamı olmaktı. O dönemde bir milin 4 dakikanın altında koşulamayacağı düşünülüyordu. Hatta çeşitli dergilerde bunun mümkün olmadığı, insan vücudunun buna dayanamayacağı yazılıyordu. Tüm bu önyargılara rağmen Roger Bannister, 1954 yılında 1 mili 4 dakikanın altında koşarak inanılmazı başardı. İşin asıl ilginç yanı, bundan sonraki 2 yıl içinde tam 213 atlet daha 1 mili 4 dakikanın altında koştu. Ne değişmişti? Sadece kafalarda oluşan engellerin kalkması dışında. Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri ortadan kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür. Mustafa Kemal Atatürk. Şöhret bu kadar kolay mı? Ünlü İngiliz yazar ve şair Thackeray'ın elde ettiği başarıyı kolay yoldan şöhret olmaya bağlayan biri şöyle demişti. Thackeray bir sabah gözlerini açtı ve kendini meşhur bir adam olarak buldu. Thackeray'ın yaşantısını yakinen bilen Lord Northcliffe ise bu iddiaya şu cevabı verdi. O yataktan kalkıp kendini meşhur bir adam olarak bulduğu ana kadar 15 sene her gün 8 saat yazmıştı. Her gerçek başarı bir evi inşa etmek gibidir. Önce sağlam bir temel atılır, sonra sabırla evi tamamlamak için gerekenleri yaparsın. Bazı evler ya da kariyerler çabucak inşa edilebilir ama sağlam temeller üzerine oturmazlar. Görünüşleri güzeldir ama dayanıklı değillerdir. Bir gecede oluşan başarılara yakından bakarsan 10 sene gibi bir hazırlık sürecinden geçtiğini görürsün. Dan Millman. Başkalarının işine karışarak boşa zaman harcamayın. Dikkatinizi gerçekten sizi ilgilendiren şeyler üzerine odaklayın. Ve başkalarının işlerinin sizi ilgilendirmediği konusunda açık bir görüşe sahip olun. Eğer bunu uygularsanız baskı altına girmezsiniz ve kimse sizi etkileyip geriye döndüremez. Gerçekten özgür ve etkin olursunuz. Çabalarınız iyi şeylere yönelir ve başkalarının hatasını bularak ya da onlarla zıtlaşarak çabalarınızı aptalca ziyan etmezsiniz. Neyin gerçekten sizi ilgilendirdiğini bilir ve bu bilinçle düzenli bir şekilde hareket edersiniz. İradeniz dışında hiçbir şey yaptırılamaz hale gelirsiniz. Ötekiler sizi incitemez, düşmanlıklara çekilemezsiniz ve acı çekmezsiniz. Eğer amacınız bu ilkelerle yaşamaksa, bunun kolay olmadığını aklınızda tutun. Bazı şeylerden bütünüyle vazgeçmelisiniz ve şimdilik bazılarından vazgeçmeyi bir sonraki zamana bırakmalısınız. Mutluluk ve özgürlüğe erişmek istiyorsanız, zenginlik ve güç peşinde koşmaktan vazgeçmelisiniz. Epiktetos, Romalı köle, İs 50-130. Kızgınlıklarımız. Kendini zedelenmemiş hisseden insan kızgın olmaz. Francis Bacon 1625. Kızmasını bilmeyen insan iyi olmayı da bilemez. Henry Ward Beecher 1887. Öfkenizin ardından güneşin batmasına izin vermeyin. İncil'den. Pek çok insan karşısındaki kişinin öfkesinin sürdüğünü gördüğü için kendini öfkeye kaptırır. Frank Moore Colby 1926. Gücün desteklemediği öfke aptallıktır. Alman atasözü. Kızgınlığın ne olduğunu bilmeyen insan hiçbir şey bilmiyor demektir. Anında yaşananı bilmediğinden. Henry Mikaus 1952. Hiçbir şey insanı kızgınlık duygusu kadar hızla içine çekmez. Nietzsche 1888. Kızgınlık insanın bir diğerini cezalandırmasına neden olurken kendine de işkence etmiş olur. Publius Sirius İÖ 1. yüzyıl. Kızgınlığın yaşı yoktur, ölüm dışında. Sofokles İÖ 401. Espri anlayışınız çoğu zaman problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Espri anlayışınız gelişmişse kendinizi yargılamanız olanaklı olur. Espri anlayışınız zekanızı keskinleştirir. Espri anlayışınız karşınızdakilere mesajlarınızı kırıcı olmadan vermenizi sağlar. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün liderlik sırlarından. Taştan fışkıran pınar ol. Genç bir avukatken bir İngiliz şair tarafından yazılmış dizeler okumuş, çok etkilenmiştim. Taştan fışkıran bir pınar ol. Suyu tutan bir sarnıç olma. Bu sözlerin doğruluğuna inanmamıştım o zaman. Çünkü taşmak tehlikeliydi. Taşan suyun sevdiklerimizin bulunduğu alanı basması olasılığı vardı. Onları sevgi ve coşkumuzla boğabilirdik. Hayatım boyunca iç duvarlarımın sınırlarını aşmayan bir sarnıç olmaya çabaladım. Ve dedim ki kalbime, budalayan ne olduysa, olacaktır bana da. Git yoluna, ye ekmeğini coşkuyla. Ferah gönülle iç şarabını da, ne yapacağını bilirmiş Tanrı önceden. Giydiğin hep beyaz olsun, başından eksik olmasın merhem. Yaşa keyfince sevdiğin kadınla, günlerin gururla dolsun. O da Tanrı'nın armağanıdır sana. Gurur dolu günlerin görüp göreceğindir hayatta. Bir de güneşin altında harcadığın emek, yürü kalbinin gösterdiği yolda, gözünle gördüğünü tanı. Ama bil ki bütün yaptıkların yargısına uğrayacaktır Tanrı'nın. Paul Kohl. Veronica Ölmek İstiyor adlı kitabından. Herkesin korkuları vardır. Fakat cesur olanlar korkularını bastırır ve ilerlerler. Bazen ölüme, fakat her zaman zafere. Eski Yunan'da kral muhafızlarının özdeyişi. Geleceği görmek. Gelecek her zaman belirsizdir. Hiçbir psişik, hiçbir falcı, hiçbir bilim adamı, hiçbir medyum gelecekte neler olacağını kesin olarak söyleyemez. Bu böyle kabul edilmeli ve hayal kırıklığı yaratmamalıdır. Olması gereken budur. Neyin nerede, ne zaman, nasıl olacağı bir gizem olarak kalmalıdır. Eğer geleceğe ilişkin her şey kesin olsaydı, istek olmazdı. İstek olmasaydı, yaratma ihtiyacı ortadan kalkardı. Yaratılış olmasaydı, biz ortadan kalkardık. Sidney Fredman. Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha üstün. Bu nedenle öğreneceğim çok şey var. Emerson. Vizyon. Bakın kim neler söylemiş. Ya haklı olsalardı? Radyonun geleceği yok. Lord Kelvin, İskoçyalı fizik alimi. Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi. Charles H. Duhigel, Amerikan Patent Dairesi Başkanı, 1899. Denizaltıların savaşta ne işe yarayabileceğini anlayamadım. En fazla mürettebatın boğularak ölmesine neden olabilir. H.G. Wells. Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobilse ancak geçici bir moda olabilir. Henry Ford'un talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz veren bir banka müdürü. 1903. Uçaklar hoş oyuncaklar ama askeri bir değerleri yok. Mareşal Ferdinand Foch. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız orduları başkomutanı. 1911. Artistlerin konuşmalarını kim duymak ister ki? Harry M. Warner, film endüstrisi yöneticisi. Belirttiği görüş o sıralarda yeni icat edilen sesli film üzerine. 1927. Televizyon en geç 6 ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemezler. Derrick F. Zanuck, 20th Century Fox'un başkanı, 1944. Bilgisayarlar gelecekte belki sadece 1,5 ton ağırlığında olacaklar. Popular Mechanics dergisi, 1949. Soundlarını beğenmedim. Ayrıca gitar gruplarının modası geçti. Decca Record Plak firmasının bir yöneticisi. Söz ettiği grup Beatles, 1962. İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum. Kenneth Olson, Digital Equipment Corporation'un bir bilgisayar firması başkanı, 1977. Rem Tene Verba Sequuntur. Sen konuya hakim ol. Sözcükler peşi sıra gelir. Heratius Art Poetica'dan. San Usta'nın 12 Hile Yolu. 1. Düşmana karşı bir saldırıda etkili mi olmak isteniyor? Karşı tarafa etkisizlik görüntüsü verilmelidir. 2. Düşmana karşı belirli bir eylemde bulunulmak mı isteniyor? Ona bununla ilgili hiçbir eylemde bulunulmadığı görüntüsü verilmelidir. 3. Düşmana yakından saldırılmak mı isteniyor? Ona uzaktan saldırılacağı görüntüsü verilmelidir. 4. Düşmana uzaktan saldırılmak mı isteniyor? Ona yakından saldırılacağı görüntüsü verilmelidir. 5. Düşman avantaj elde etmeye çalışıyorsa önüne bir parça yem atılmalı ve onu yanılgıya sürüklemelidir. 6. Kendini güçlendirmek için düşmanda ortaya çıkan kaos desteklenmeli veya ondan yararlanmalıdır. 7. Düşman tam teçhizatlıysa ona karşı en üst düzeyde silahlanılmalıdır. 8. Düşman kuvvetliyse geri çekilinmelidir. 9. Düşman kolayca gazaba geliyorsa, onu bu yönde kışkırtmalı ve düşüncesizce eylemler yapmaya sevk etmelidir. 10. Düşmanı kibrinden yararlanarak yanlış yöne sevk etmek için kendini düşmana küçük ve boyun eğmeye hazır göstermelidir. 11. Düşman sakin sakin yürüdüğünde dört nala üzerine gitmeli ve onu yok etmelidir. 12. Düşman kendi içinde yek vücut olmuşsa onu bölmelidir. Harrow von Sanger, Savaş Hileleri, Strigglemlar adlı kitabından. Kanunlar örümcek ağlarına benzerler. Küçük sinekler yakalanır, büyük sinekler ağı delip geçerler. M. Aurelius. Soichiro Honda'nın öyküsü Bir Hayat Dersi. 1938 yılında Bay Honda henüz okulda öğrenciyken sahip olduğu her şeyi bir küçük atölyeye yatırmış, piston ringleri konusunda kendi kafalarında var olan fikri geliştirmeye koyulmuştur. Çalışmalarını Toyota şirketine satmak istediği için gece gündüz çalışmış, dirseklerine kadar yağlara batmış, o atölyede yatıp kalkmış, sonuç alacağına olan inancını hiçbir zaman yitirmemiştir. İşini sürdürebilmek için karısının mücevherlerini bile rehine koymak zorunda kalmıştır. Ama sonunda piston ringlerini tamamlayıp Toyota'ya sunduğunda bunların Toyota standartlarına uymadığı söylenmiştir. Onu gerisin geri 2 yıllığına okula yolladıklarında öğretmenleriyle arkadaşları ona gülüp duymuş, tasarımlarının çok saçma şeyler olduğunu söylemişlerdir. Ama o, bu tecrübenin acısına odaklanacağı yerde amacına olan konsantrasyonunu sürdürmüştür. 2 yıl daha geçtiğinde Toyota ona hayalindeki anlaşmayı sunmuştur. İhtirasıyla inançlarının sonuç verişi, ne istediğini bildiği, eyleme geçtiği, nelerin iyi sonuç verdiğine dikkat ettiği, istediğine ulaşıncaya kadar yaklaşımını sürekli değiştirdiği içindir. Ama o sırada ortaya yeni bir sorun çıkmıştır. Japon hükümetinin savaşa hazırlandığı günlerdir o günler. Fabrikasını kurmak için ihtiyacı olan betonu ona vermemişlerdir. Peki o vaz mı geçmiştir o zaman? Hayır. Bunun ne büyük haksızlık olduğuna mı konsantre olmuştur? Rüyasını ölmüş mü saymıştır? Asla. Yine tecrübelerini kullanmaya karar vermiş, başka bir strateji geliştirmiştir. Ekip arkadaşlarıyla birlikte kendi betonlarını yapabilecekleri yeni bir süreç geliştirmiş, fabrikasını öyle kurmuştur. Savaş sırasında o fabrika 2 kere bombalanmış, imalat tesislerinin önemli bölümleri mahvolmuştur. Honda'nın cevabı ne olmuştur o zaman? Ekibini toplamış, ABD ordusunun fırlatıp attığı benzin tenekelerini biriktirmeye koyulmuştur. Bunlara Başkan Truman'ın armağanları diye isim takmıştır. Çünkü niyeti o tenekeleri kendi imalatında ham madde olarak kullanmaktır. Savaş sırasında Japonya'da bu tür maddeler bulunmamaktadır. Sonunda bütün bunları arkasında bıraktığında bu sefer de bir deprem fabrikasını yerle bir etmiştir. Honda da o sırada piston operasyonunu Toyota'ya satmaya karar vermiştir. Savaştan sonra Japonya'da korkunç bir benzin kıtlığı başladı. Bay Honda ailesi için yiyecek alışverişine bile arabasıyla gidemez oldu. Sonunda çaresizlik içinde bisikletine küçük bir motor taktı. Hemen ardından komşuları, bize de öyle motorlu bisiklet yapar mısın demeye başladılar. 1-2 derken sonunda Honda'nın elindeki motorlar tükendi. O zaman yeni icadı için motor yapacak bir fabrika kurmaya karar verdi. Ama ne yazık ki elinde sermaye yoktu. Tıpkı daha önce yaptığı gibi bu sefer de ne yapıp bir yolunu bulmaya karar verdi. Japonya'daki 18 bin bisikletçi dükkanına birer mektup yazdı. İcadının getireceği hareketlilikle Japonya'ya yeniden hayat verebileceklerini söyledi. içlerinden 5000 tanesi ona istediği sermayeyi vermeye razı oldu. Yine de yaptığı motorlu bisikleti ancak azimli bisiklet severlere satabiliyordu. Çünkü bunlar çok kocaman, çok ağır şeylerdi. Bunun üzerine son bir değişiklik daha yaptı. Çok daha hafif, küçük bir motorlu bisiklet modeli yarattı. Adını Super Cup olarak seçti. Bir gece içinde başarıya ulaştı. Kendisine imparatorluk nişanı verildi. Daha sonra motorlu bisikletlerini Avrupa ve Amerika'nın yeni kuşak çocuklarına yönelik olarak ihraç etmeye girişti. 70'li yıllarda da o kadar tutulan otomobilleriyle ortaya çıktı. Bugün Honda şirketi ABD ve Japonya'da 100 bin kişi çalıştırmaktadır. Japonya'nın en büyük oto üreticilerinden biri sayılmaktadır. ABD içindeki satışları da Toyota'dan fazladır. Bu başarı bir tek adamın koşullar ne olursa olsun bir karara sürekli bağlı kalıp onu uygulamadaki değeri ve gücü anlaması sayesinde gerçekleşmiştir. Kaynak: Anthony Robbins, İçindeki Devi Uyandır. Başkalarını anlamak için kendine izin ver. Başkalarını anlamaya çalışmak için kendime izin vermenin bana çok şey kazandırdığını öğrendim. Bunu söyleme biçimim size tuhaf gelebilir. Başkalarını anlamak için kendime izin mi vermeliyim? Evet, ben öyle düşünüyorum. Başkalarının söyledikleri karşısındaki ilk tepkimiz çoğunlukla onları anlamaya çalışmak yerine onları yargılamak oluyor. Herhangi biri bir duygusunu ya da inancını ifade ettiğinde hemen doğru, aptalca, anormal, mantıksız, yanlış, hoş değil gibi şeyler düşünüyoruz. Hiçbir zaman karşımızdaki kişinin gerçekte ne demek istediğini anlamak için kendimize izin vermiyoruz. Psikolog Carl Rogers, On Becoming a Person, İnsan Olmak Üzerine. Deha nedir? Başkalarının güç bulduğu şeyi yapmak yetenek, yetenekli insanların olanaksız gördüğü şeyi yapmak dehadır. Emil. Zorluklar ne kadar büyük olursa, onların altından kalkmakla erişilecek ihtişam da o derece parlak olur. Usta kaptanlar, maharetlerini ve saygınlıklarını atlatmış oldukları fırtınalarla elde etmişlerdir. Epiktetus. Koşmaya başlasanız iyi olur. Her sabah Afrika'da bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir. Yoksa öldürülecektir. Her sabah Afrika'da bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir. Yoksa aç kalacaktır. Aslan veya ceylan olmanız fark etmez. Güneş doğduğunda koşmaya başlasanız iyi olur. Afrika atasözü. 4. ayrımın sonu, sayfa 63.